Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. İkinci ayrım. Tüm insanlar, kendileri dışındaki herkesin ölümlü olduğuna inanırlar. Edward Young. Hadi gelin biraz ölümle düşüp kalkalım. Tennyson. Giriş. Ellerimin arasında tuttuğum şey, güçtü. Şifa verme ya da yok etme gücü. Hayatı bahşetmek ya da ölüme neden olmak. Lourdes'daki herhangi bir tablo kadar görkemli ve bir o kadar da tüyler ürpertici olan ve zaman içinde bileyip geliştirerek bir sanata dönüştürdüğüm bu yeteneğe saygı duyuyordum. Ben hem sanat hem de bilimdim. Önemli olabilecek her konuda Tanrı'ydım ben. Tanrı, acımasız ve ileri görüşlü olmak zorundadır. O, yarattıklarını inceler ve seçer. Yaratılanlar arasında en iyi olanlar sahip çıkılıp korunmalı ve desteklenmelidir. Büyüklük ve yücelik mükemmelliği ödüllendirir. Oysa sakat ve eksik olanın dahi bir hikmeti vardır. Bilge bir tanrı deneye tabi tutar, üzerinde düşünür, taşınır. Avuçlarının içine konan şeyi kullanır ve mucizeleri şekillendirir. Evet, acımasızca, çoğu kez de şiddetli ve olağan bir suçlama. Basit insanların, sıradan, adi ve aşağılık kanunlarının vereceği mahkumiyet kararları bizi yolumuzdan döndüremez. Onlar kördürler. Zihinleri korkuya teslim olmuştur. Acı çekme korkusuna, ölüm korkusuna. Onlar ölümün fethedilebileceğini kavrayamayacak kadar sınırlı ve sığdırlar. Benim de yaptığım şey buna yakın bir şeydi. Yaptığım şey keşfedilseydi, onlar o aptal kanunları ve tutumlarıyla beni lanetlerlerdi. Ama işim bittiğinde bana tapacaklar. Birinci bölüm. Bazıları için ölüm düşman değildi. Ama yaşam, ölüme göre merhameti az olan bir düşmandı. Gecenin içinde sürüklenen gölgeler gibi, soluk pembe gözleri, gergin ve titreyen elleriyle gezen eroinmanlar içinse yaşam, sadece bir zorluktan bir sonraki zorluğa akılsızca yapılan kısa bir yolculuktu. Bu kısa yolculuk çoğu kez acı ve çaresizlik içindeyken bazen de korku doluydu. 2059'un buzlu şafağında, yoksulların ve New York'ta yerlerinden edilmiş insanların en sadık dostları acı, umutsuzluk ve korkuydu. Zihinsel özürlüler ve toplumda kaybolmuş, unutulmuş fiziksel özürlüler içinse bu şehir bir çeşit hapishaneden ibaretti. Bu insanlar için elbette bazı sosyal programlar vardı. Her şeye rağmen bu zamanın aydınlık bir zaman olduğu da söylenebilirdi. Bu yüzden politikacılar, Liberal Parti'nin özenle hazırlanmış yeni barınaklar için kopardığı yaygaranın yanı sıra böylesi programların nasıl finanse edilebileceğini doğrudan doğruya detaylandıran bir plandan yoksun da olsa, öğretim olanakları, tıbbi olanaklar, eğitim ve rehabilitasyon merkezleri talep ediyorlardı. Muhafazakar Parti ise keyfi bir biçimde zaten hazır olan bu programların bütçelerini kesmiş, yaşam kalitesi ve aile üzerine sıkı nutuklar atıyordu. Vasıflı insanlar ve yardım derneklerinin uzattığı elin cılızlığını ve cimriliğini sineye çekebilenler ve bununla yetinebilenler için barınak olanağı vardı yine de. Onları kurtarmadan önce alabildiğine uzayıp giden, büsbütün boğucu, bürokratik süreçleri aşarak kendilerine bir yol bulabilmeyi başarabilecek kadar uzun süre aklı başında kalabilenlere, akıl sağlığını koruyabilenlere eğitim ve destek programları sunulmuştu. Her zaman olduğu gibi çocuklar aç kalıyor, kadınlar bedenlerini satıyor ve erkekler çok küçük çıkarlar için adam öldürüyorlardı. Söz konusu zaman her ne kadar aydınlıksa insan doğası da o denli bilinmez ve ölüm gibi önceden kestirilemez bir durumdaydı. Ocak ayının keskin soğuğu New York'ta kaldırımda uyuyanlara bir şişe bira ya da çöpten toplanacak birkaç uyuşturucu maddenin desteğiyle nadiren karşı konulabilecek korkunç geceleri de beraberinde getirmişti. Bir kısmı koşullara tümüyle teslim olmuştu. Derme çatma portatif karyolaların üstünde, incecik battaniyelerin altında uyumak için sürünerek barınaklara gidiyor ya da parlak, zeki sosyoloji öğrencilerinin servis ettiği sulu çorba ve tatsız tuzsuz soya fasulyesi somunlarını yiyordu. Dışarıda kalanlarsa çok daha kötü durumdaydılar. Çimenlerin üzerinde uyuyorlardı ve yerlerini kaptırmamak için inatlaşıyorlardı. Birçoğu da bu sert kış gecelerinde yaşamdan ölüme doğru kayıveriyorlardı. Onları kent öldürmüştü ama hiç kimse bunu cinayet olarak betimlemiyordu. Şafak vaktinin ürperten karanlığında Temen Eve Dallas arabasıyla şehir merkezine doğru giderken parmaklarıyla da aralıksız direksiyona vuruyordu. Bowery'de kaldırımda uyuyan bir adamın ölümü onun sorunu olmamalıydı. Bu iş polis departmanının sıradan bir vaka olarak nitelediği bir işti. Evsizlerin yaşadığı bölgelerde ölenleri bulur, kokmuş cesetleri tetkik, teşhis ve imha için morga götürür, devriye gezerek hayatta kalanları da kepçeyle taşırsın. Yani bir nevi ortaçağ insanının at pisliği toplaması gibi toplayıcılık işiydi. Sıra dışı cinayetler birimine katılabilmek için hala umudu olan ya da böylesi bir mucizenin gerçekleşmesinden umudunu tümüyle kesmiş olanların yaptığı günlük, olağan ve iğrenç bir işti kısacası. Olayın sıra dışı bir cinayet olarak nitelendirilebilmesi için ölümün çok açık bir biçimde şüpheli ya da vahşice işlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir görevi olmasaydı, Eve şu an kibar ve duyarlı kocasıyla sıcak yatağında yatıyor olacağını düşündü. Şimdi acemi polisler bunun bir seri katil olmasını ümit ediyorlardır, diye mırıldandı Eve. Yanında oturan Peabody ise esniyordu ve neredeyse ağzı yırtılacaktı. Ben şu an senin yanında sadece bir fazlalığım, dedi Peabody. Eve umut dolu gözlerle baktı. Simsiyah saçları düzgün kesilmişti. Beni şuracıktaki durakta arabadan atabilirsin. Ben de 10 dakika içinde eve gidip yatağa atarım kendimi. Ben acı çekeceksem sen de acı çekeceksin, dedi Eve. Dallas, benim sevilmemi sağlayan asıl şey de bu. Eve gülerek hiç kimsenin Peabody kadar azimli ve güvenilir olamayacağını düşündü. Olmayacak bir şekilde sabahın köründe apar topar çağrılmışlardı ama Peabody, ütülü kışlık üniformasının içinde pırıl pırıldı. Düğmeleri ışıldıyor, ağır polis botları ise parlıyordu. Geniş yüzünü yusyuvarlak kesim siyah saçları çerçeveliyordu. Gözlerinden uykulu olduğu anlaşılıyordu ama Eve onda görmek istediği şeyi görebiliyordu. Geçen gece ne yaptın? İyi iş çıkarabildin mi? Evet, Doğu Washington'da Rourke'un danslı yemekli çok hoş bir hayır yemeği vardı. Köstebekleri kurtarın gibi bir amaç üzerine düzenleniyor. Aşağı doğu yakasındaki evsizler için senede bir kez verilen bir yemek. Hadi ya, senin için üzüldüm. Ben de sen hoş bir gece elbisesi giyersin, Rourke'un özel aracıyla dolaşır, birlikte şampanya patlatırsınız diye düşünmüştüm. Eve kaşlarını kaldırarak Peabody'ye baktı. Evet, zaten onun gibi bir şey oldu, dedi. Her ikisi de Rourke Eve'in hayatına dahil olmadan önce Eve'in yaşamının hem bir muamma hem de hüsran dolu olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Rourke'la dans etmek zorunda kaldım, hem de çok uzun süre. Smokin mi giymişti? Peabody Rourke'u bir kez smokinle görmüştü ve bunu hiç unutmamıştı. Evet, smokinliydi. Eve derin düşüncelere dalmıştı ama onu düşünmek istemiyordu. Rourke'un vücudu smokinin içinde olduğu kadar çıplakken de güzeldi. Peabody, erkek diyerek gözlerini kapattı. Ailesinden öğrendiği gözünde canlandırma yöntemine kendini kaptırmıştı. Erkek diye yineledi Peabody. Bilirsin işte, kocaları çalışma arkadaşlarının küçük fantezilerini süslüyor diye birçok kadın sinirlenir. Sen farklısın Teğmen'im. Sende sevdiğim şey de bu zaten. Eve, gerginlikten sertleşmiş omuzlarını arkaya doğru hareket ettirerek rahatlamaya çalıştı. Sadece 3 saat uyuyabilmişti. Kocası için şehvete yenik düşmek onun hatasıydı. Şu an için iş işti ve Eve görevinin başındaydı. Şimdi harap binaları ve çöp yığınlarıyla dolu sokakları inceliyordu. Yaralar, siiller, tümörler beton ve çeliğin üzerinden sarkıyor ya da dışarıya fışkırıyordu sanki. Pencerelerden yükselen sesler ve hareketlilik sokaklara taşmıştı. Bu karmaşanın arasında araba kullanmak kirlenmiş bir nehirde sis engelini aşarak ilerlemeye benziyordu. Rourke'la tanışana kadar sanki yaşam uzaktı Eve Ama onunla tanışınca cilalı ahşapların, ışıldayan kristallerin, mum kokuları ve sera çiçeklerinin eşlik ettiği bir yaşam sürmüştü. Kısacası zenginliği hissettiren her şey elindeydi ama şu an bulunduğu yerde neler olabileceğini de iyi biliyordu. Aslında her yer birbirine benziyordu. Sokaklar neredeyse boştu. Günün bu saatinde, bu iğrenç küçük yerde çok az insan sokağa çıkmayı göze almıştı. Uyuşturucu satıcıları ve fahişeler işlerini bitirmiş, gün doğmadan uyuyacakları yere sürünerek geri dönüyor olmalıydılar. Dükkan ve mağaza sahiplerindense yalnızca cesur olanlar bu saatte uyanıktılar. Çıkabilecek her türlü aksiliğe karşı yaptırdıkları demir kilitlerin şifrelerini yeni çözüyor olmalılardı. Seyyar satıcılar hiç de tekin olmayan bu bölgede hem güvenle çalışmak hem de arabalarına tek başlarına sahip olmak konusunda endişeliydiler. Bu nedenle çift olarak çalışmayı yeğliyorlardı. Eve olay yerindeki siyah beyaz devriye arabasına doğru spot lambalarını açtı ve kaşlarını çatarak bölgeyi koruyan polis memurlarının yapmış oldukları yarım yamalak işe göz gezdirdi. "Allah kahretsin ya, hiçbir iş bitmemiş ki daha. Beni sabahın köründe yatağımdan kaldırdılar ve hala cinayet mahallinin güvenliği sağlanamamış. Bunlar gerçekten sadece birer pislik toplayıcısı. Ahmaklar." Eve, devriye arabasının arkasına sert bir frenle park edip kapıyı çarparak inerken Peabody hiç sesini çıkarmamıştı. Acıyarak ekiptekilerin sıkı bir azar işitmek üzere olduklarını düşündü. Peabody arabadan inerken Eve karşı kaldırıma geçmişti bile. Kaldırımdaki iki polis rüzgarda mutsuz bir biçimde birbirlerine sokulmuş bekliyorlardı ve Eve'i görür görmez kendilerine çeki düzen verdiler. Eve aynı etkiyi öteki polisler üzerinde de yarattı ve araca geri geldiğinde Peabody düşüncelere dalmıştı. Eve her zaman dikkat çekmişti ve Peabody'ye göre bu durum dış görünüşünden kaynaklanan bir etki değildi. Yani evet, Eve uzun, ince bir bedene ve güzel saçlara sahipti ama çekici olmasının tek nedeni bunlar değildi. Onun her şeyiyle buna neden olduğunu düşündü. Güzel gözleri ve dolgun dudaklarının altında gizlenen gamzesiyle de dikkat çekiyordu Eve. Peabody ona baktığında güçlü ve çekici bir kadın görüyordu ve bu durumu onun kibirli olmayışına bağlıyordu. Ancak dış görünüş bir yana, onu görenlerin kendilerine çeki düzen vermeleri asıl dikkat çeken önemli bir diğer ayrıntıydı. O, Peabody'nin tanıdığı birinci sınıf bir polisti ama lanetin de tekiydi. Nereye giderseniz gidin, her kapıdan tereddütsüzce birlikte içeri girebileceğiniz, ölüye de diriye de dayanabileceğini bildiğiniz türden. Memurlara verip veriştiren, kızgın nutkunun sonunu duyabilecek kadar ona yaklaştığınızda Peabody'ye esin teşkil edecek türden. Eve soğukkanlılıkla, "Hadi, olayı bir kez daha gözden geçirelim," dedi. "Sıradan bir cinayet için beni sıcak yatağımdan kaldırıp buralara kadar getirdiniz ve lanet olasıca olay yerinin emniyetini sağlayıp sanki raporunuzu hazır etmişsiniz gibi karşımda öylece dikiliyorsunuz. Allah aşkına ya, sizler polissiniz. Lütfen bir polis gibi davranın." "Evet teğmenim." Bu titrek ses ekibin en genç olan üyesinden gelmişti ve memur ergenlikten yeni çıkmış gibi çok genç görünüyordu. Genç memurun cevabı Eve'in azarlarına bir son vermesine neden oldu. Ancak genç memurun partneri acemi değildi ve Eve'in buz gibi bakışlarından payını o da aldı. "Evet efendim," diye cevap verdiğinde Eve ona doğru baktı. "Sizin herhangi bir sorununuz mu var, Memur Bowers?" diye sordu Eve. "Hayır efendim." Memurun yüzü kıpkırmızıydı ve gözleri soluk mavi rengindeydi. Siyah saçlarını kepinin altında tutmaya özen gösterdiği belliydi ve düğmelerinden biri kopmuştu. Ayakkabıları ise matlaşmış ve aşınmıştı. Eve bu konuyu kurcalayabilirdi. Ancak gününü mahvetmek istemedi ve bu iğrenç göreve yoğunlaşmaya karar verdi. Sadece iyi diyerek başını salladı. Fakat gözlerindeki uyarı yeterince açık ve netti. Bakışlarını diğer memura çevirdi ve içinde azıcık da olsa merhamet kıpırtısı uyandı. Bu genç memurun akademiden yeni mezun olduğu çok belliydi. "Memur Truehart, bir olay yerinde emniyetin ne şartlarda sağlanacağını yardımcım size gösterecek. Lütfen dikkatlice onu izleyin." "Tamam efendim." Peabody diye seslenir seslenmez ortağı hazırdı. Elimizde neler var şimdi Bowers? Snooks adıyla bilinen beyaz bir adam. Yoksul olduğunu biliyoruz. Bu kulübe de ona ait. Eve etrafı inceliyordu. Uyduruk bir barınaktı burası ama zekice bir şeyler yapılmıştı. Yıldız ve çiçeklerle boyanmış bir sandık ve çöp kutusunun üzerine konmuş bir çatıdan oluşuyordu. Girişte güvelenmiş bir battaniye vardı. Battaniyenin üzerinde Snooks'un işlediği söylenen, elle çizilmiş bir işaret yer alıyordu. Snooks, içeride mi? Evet, içeride. Ekibin bir kısmı da civarda başka ceset olup olmadığını araştırıyor, dedi. Ve Snooks da hoş bir ceset diye Eve takıldı. Bahse girerim öyledir ve eminim güzel de kokuyordur, diye mırıldandı Eve. Rüzgar artık güçlü esmiyordu ve bu yüzden bu kötü kokuyu dağıtmıyordu. Bu koku beni sarhoş ediyor. Her zaman berbat kokar. Burada yaşayan insanlar hep ter ve çöp gibi kokarlar ama daha da kötüsü bu kötü kokulara bir de ceset kokusu eklenmiş artık. Eve bu durumu gayet iyi bilirdi. Sessiz ve keyifsiz. Burada sidik ve bozulmuş yemek kokularının arasında sessizce ilerlemek ölüm kokusunu hissettiriyordu. Eve bir an kanın parlak metalik izlerini fark etti. Birisi onu bıçaklamış galiba. Mühür kutusunu çıkarmaya çalışıyordu ama bulamıyordu. Allah kahretsin, nerede bu? Buradakiler de çalmaya değer bir şeyler değil ki. Bowers ilk kez onu güldürmüştü. Fakat bakışları hala soğuk ve sertti. Birisi ondan bir şey çalmış. Tamam. Kendinden emin bir biçimde geriye doğru adım attı. Teğmenin paçavra görünümündeki perdenin arkasını gördüğünde kötü ve tatsız bir şok yaşamasını diledi Tanrı'dan. Sağlık görevlisini çağırdın mı? Eve ellerini ve çizmelerini Clear Coat adı verilen bir çeşit renksiz boya ve reçine benzeri maddeyle yıkadı. Bowers, ben bunun bir cinayet olduğu düşüncesinden uzaklaşmaktan yanayım, dedi. Allah aşkına ölmüş mü ölmemiş mi? Eve perdenin arkasını görebilmek için biraz eğilerek ilerledi ama tiksiniyordu. Bowers'ın umduğu kadar olmasa da bu karşılaşma her zaman bir şoktu. Eve bunu çok sık yaşamıştı. Ancak bir insanın diğerine yapabileceği kötü şeyler onun için hiçbir zaman rutin bir şey olamıyordu. Bir yanda merhamet duygusu, diğer yandan yanı başında duran kadının asla hissedip anlayamayacağı bir şey vardı. Zavallı adam, dedi ve daha yakından incelemek için sessizce yaklaştı. Bowers haklıydı. Snooks çoktan ölmüştü. Bir kemik torbasıyla beraber vahşi, dağınık saçlardan başka bir şey kalmamıştı ondan geriye. Hem gözleri hem ağzı yarılmıştı ve dişlerinin çoğunu kaybetmişti. Onun gibileri nadiren sağlık ve diş programlarından yararlanabilirdi. Donup kalmıştı bakışları. Bir an onun neredeyse bir asra yakın bir ömür yaşamış olduğu ve bu cinayete kurban gitmeseydi, iyi beslenerek ortalama bir 20 yıl daha yaşayabileceği kanısına vardı. Ama artık çok geçti. İyi, battaniyenin kutunun yanına doğru kaymış olduğunu, adamın çizmelerinin de oldukça aşındığını ve çizmelerin üzerindeki yarıkları fark etti. Etrafta birkaç değersiz eşya vardı. Kocaman gözlü bir bebek kafası, kurbağa şeklinde bir kalem fener, özenle yapılmış kağıt çiçeklerle doldurmuş olduğu kırık bir fincan. Duvarlar kağıttan yapılmış şekillerle kaplanmıştı. Ağaçlar, köpekler, melekler, yıldızlar ve çiçekler ki, yıldızları ve çiçekleri çok severdi. Boğuşma izine rastlamadılar ve herhangi bir yeni yara izi ya da gereğinden fazla kesik göremiyordu. Bu yaşlı adamı kim öldürdüyse bunu çok ustaca gerçekleştirmişti. Olamaz, diye düşündü adamın göğsünde olan yumruk büyüklüğündeki deliği incelediğinde. Cerrahi bir girişim gibiydi. Snooks'un kalbini alan her kimse lazer kullanmış olmalıydı. Sorumlu olduğunuz cinayete, işinize sahip çıkın Bowers. Eve perdeyi düşürerek geriye doğru dikkatlice geri çekildi. Kendi halinden pek memnun olan polisin yüzündeki yılışıklığı görünce sinirlendi. Tamam Bowers. Birbirimizi sevmiyor olabiliriz ama unuttuğun bir şey var. Hayatını cehenneme çevirebilirim. Bunu bilecek kadar akıllı olmalısın. Ona bir adım daha yaklaştı ve çizmeleriyle Bowers'ın ayağına bastı. Ayağına bastı çünkü söylediklerinin ne anlama geldiğini ona hissettirmek istiyordu ve onun bunu anladığından emin olmalıydı. Öyleyse akıllı ol Bowers. yüzündeki şu kahrolası alaycı ifadeyi de yok et ve yolumdan çekil. O alaysı ifade yok olmuştu bile. Fakat Bowers'ın gözleri kinle doluydu ve küçük birer mermi gibi neredeyse yerlerinden fırlayacaklardı. Bir üst rütbedeki amirin bir polise böylesi aşağılayıcı bir dil kullanması meslek kurallarına aykırıdır. Sahi mi? Tamam, bunları da raporunuza ekleyin o zaman Bowers. Bu raporu 3 nüsa olarak tamamlayın ve masama koyun dedi Eve. Ve oldukça sessiz bir şekilde derhal kenara çekil diye ekledi. Göz göze gelmişlerdi ve birbirleriyle soğuk savaş içerisindeydiler. Bu durum 10 saniye kadar sürdü. Memuru yanından kovar kovmaz Eve arkasını dönerek telsizini eline aldı. Teğmen Eve Dallas, bir cinayetim var. İkinci ayrımın sonu, sayfa 18. Devamı 3. ayrımda.